Ayrım 9, sayfa 157. Korku. Peppone öğleden sonraki postayla gelen gazeteyi okuyup bitirdikten sonra işliğin bir köşesinde tünediği yüksekçe bir iskemlede emirlerini beklemekte olan Smilso'ya döndü. "Koş arabaya atla. Bir saat içinde bizim takımla birlikte burada ol."
"Önemli bir şey mi var?"
"Haydi durma," diye bağırdı Peppone. Smilso kamyonu çalıştırıp uzaklaştı. 3 çeyrek saat sonra da 25 kişilik takımla birlikte geri döndü. Peppone de arabaya atladı. Çok geçmeden halk evine varmışlardı.
"Sen kal da kamyonu bekle burada," diye emretti Peppone Smilso'ya. "Bir yaramazlık olursa seslen."
Toplantı salonuna girdiklerinde Peppone iri yumruğunu kocaman harflerle başlıklar taşıyan yeni gazeteye vurarak konuştu.
"Şuna bakın, bıçak kemiğe dayandı artık, hapı yutmak üzereyiz. Gericiler gemi azıya aldılar iyice. Yoldaşlarımız kurşunlanmakta, parti merkezlerimize bombalar atılmakta."
Milano Sera adlı bir akşam gazetesinden yüksek sesle parçalar okudu.
"Dikkatinizi çekmek isterim," dedi sonra. "Bunları yazan bizim parti gazetelerimizden biri değil. Gerçeği söyleyen bağımsız bir gazete bu. Her şeyi açık açık okuyabilirsiniz başlığın altında."
"Düşünün bir," diye kükredi Brusco. "Her zaman sağcıları haince tutup bize karşı çıkan bağımsız gazetelerden biri bunları yazmak zorunda kaldığına göre gerçek ne kadar daha kötüdür kim bilir. Yarınki Unita'yı okumak için sabırsızlanıyorum."
Biggio omuzlarını silkti.
"Belki de bu gazeteden daha yumuşak yazarlar," dedi. "Unita etkin ama hepsi felsefe okumuş aydın yoldaşlar tarafından yönetiliyor. Halkı heyecana düşürmekten kaçınmak için bu gibi olayları hep küçük göstermeye çalışırlar."
"Evet, kurallara uymaya dikkat eden, kanunsuz hiçbir şey yapmayan aydın kişilerdir onlar," diye ekledi Pelleroza.
"Onlar her şeyden çok ozanlara benzer," dedi Peppone. "Gene de aklarını yemeyelim. Kalemi ellerine bir almaya görsünler. Döktürdükleri yazılarla Tanrı Baba'yı bile yere sererler."
Milano gazetesindeki başlıca yazıları yeniden okuyarak tartıştılar. Okudukları üzerinde yorumlar yaptılar.
"Faşist ihtilalinin başladığı besbelli," dedi Peppone. "Burada durup her an uçan birliklerin kooperatifleri, halkın evlerini yakmasını, insanları dövüp Hint yağı içirmesini bekleyebiliriz. Bu gazete açık açık faşist hücrelerinden, kara gömleklilerden söz ediyor. Eğer orta sınıf, kapitalizm, krallık gibi bir sorunla ilgili olsaydı, gericilerden, eskiye özlem çekenlerden falan dem vururdu. Gel gelelim tam bir açıklıkla kesinlikle faşizm diyorlar, kara gömlekliler diyorlar. Bunları diyenin de bağımsız bir gazete olduğunu unutmayın. Her ihtimale karşı hazır bulunmalıyız."
Lungo onlardan önce davranıp eyleme geçmeleri gerektiğini ileri sürdü. Çevredeki bütün gericileri tek tek tanıyorlardı.
"Sırayla dolaşıp evlerinden çekip alalım, bir temiz kötek atalım, daha fazla konuşmak gereksiz artık."
Brusco karşı çıktı.
"Bana öyle görünüyor ki daha işin başında hatalı duruma düşeriz o zaman. Bu gazete bile onların kışkırtmalarına karşılık vermemizi, ancak işi bizim başlatmamızı söylüyor. Çünkü biz onları kışkırtırsak öç almak hakları olur."
Peppone doğruladı. "Birilerini dövmemiz gerekse bile bunu adalet ve demokrasi çerçevesi içinde yapmalıyız." Sakin sakin bir saat daha konuştular. Birdenbire camları zangırdatan bir patlama duyulunca dışarıya koşuştular. Smilso yüzü gözü kana bulanmış ölü gibi yatıyordu kamyonun arkasında. Baygın Smilso'yu karısının bakımına bırakıp kamyona doldular. Lungo direksiyona sarılırken Peppone haykırdı.
"İleri!"
Kamyon son hızla fırladı. Ancak birkaç kilometre sonra Lungo Peppone'ye dönüp sordu.
"Nereye gidiyoruz?"
"Sahibe," diye omurdandı Peppone, "nereye gidiyoruz biz?"
Kamyonu durdurdular, kendilerini toparlamışlardı. Gerisin geri köye dönüp Hristiyan Demokratların parti merkezine yollandılar. İçeride bulabildikleri bir masa, iki iskemle, bir de Papa'nın resmini pencereden dışarıya attılar. Sonra gene kamyona dolup doğruca Orta Aliya yolunu tuttular.
"Smilso'yu öldüren bombayı o alçak Pizzi'den başkası atmış olamaz," dedi Pelleroza. "İşçi grevindeki kavgamızda öç alacağına ant içerek görüşürüz sizinle," demişti.
Issız bir yerde bulunan evi sardılar. Peppone içeriye girdi. Pizzi mutfakta polentayı karıştırırken küçük oğlu ateşe odun atıyor, karısı da sofrayı kuruyordu. Başını kaldırıp Peppone'yi karşısında görünce Pitsi bir mesele olduğunu hemen anladı. Ayaklarının dibinde oynamakta olan oğluna bakıp başını kaldırdı.
''Ne istiyorsun?'' diye sordu.
''Bizim merkezin önüne bir bomba atıp Sibilzo'yu öldürdüler.'' diye bağırdı Peppone.
''Benimle ne ilişki var bunun?'' dedi Pitsi.
Karısı çocuğu alıp bir köşeye çekildi.
''İşçilerin grevinde sana karşı çıktığımız zaman bunun bize pahalıya mal olacağını söylemiştin.'' dedi Peppone ve tehdit edercesine adamın üstüne yürüyerek ekledi. ''Hem gerici domuzun birisin sen.''
Bir adım geriye sıçrayan Pitsi ocak rafındaki revolveri kapıp Peppone'ye doğrulttu.
''Eller yukarı Peppone, vururum seni yoksa.''
O anda dışarıda gizlenenlerden biri pencereyi paldır küldür açıp bir el ateş etti. Pitsi yere yığılmıştı. Yere düşerken patlayan tabancasından çıkan kurşun ocağın külleri arasında kayboldu. Kocasına bakan kadın elleriyle ağzını kapadı. Çocuk babasının üstüne atlamış çığlık çığlığa bağırıyordu. Peppone ile adamları çarçabuk kamyona doluşup sessizce uzaklaştılar. Köye girmeden önce kamyon durdu. Aşağıya inip ayrı ayrı yönlerde dağıldılar. Halk evinin önü kalabalıktı. Peppone kalabalığın arasından çıkan Don Camillo ile karşılaştı.
''Öldü mü?'' diye sordu. ''Onun gibi bir herifi öldürmek o kadar kolay mı?'' diye karşılık verdi Don Camillo kıkır kıkır gülerek. ''Hristiyan demokratların merkezindeki masayı kırıp dökmekle iyice gülünç duruma düşürdün kendini. Herkes gülmekten katılıyor bu işe.''
Peppone sert sert baktı. Bombaların atılmaya başlanmasında o kadar gülünecek ne varmış ki? Don Camillo ilgiyle süzdü onu.
Peppone dedi, ya alçak herifin birisin sen ya da alık.
Gerçekte bunların ikisi de değildi Peppone. Patlamaya hazır bir bombanın sebep olmadığını, kamyonun yamanmış lastiklerinden birinin patlayarak kopan bir lastik parçasının zavallı Similzo'nun yüzüne çarptığını bilmiyordu yalnız. Hepsi o kadar. Gidip kamyonun altına bakınca patlak lastiği gördü. Mutfakta serilmiş yatan Pitsi'yi, çığlıklarını boğmak için elleriyle ağzını kapamış olan kadını, çığlık çığlığa bağıran çocuğu düşündü. Halk gülüp duruyordu. Ne var ki bir saat sonra Pitsi'nin yaralandığı ağızdan ağza yayılınca gülmeler kesildi. Pitsi ertesi sabah öldü. Kendisini sorguya çekmeye giden polislere korkudan anlamını yitirmiş gözlerle bakıyordu karısı.
''Kimseyi gördün mü?''
''Ben öbür odadaydım. Silah sesini işitince içeriye koştum. Kocam yerde yatıyordu. Başka hiçbir şey görmedim.''
''Oğlan neredeydi?''
''Yatağına yatmıştı daha önce.''
''Şimdi nerede?''
''Ninesine gönderdim.''
Başka bir bilgi edinemediler. Revolverin bir mermisi eksikti. Pizzi'yi öldüren kurşun şakağına saplanmıştı ve kendi revolverininkiyle aynı çaptaydı. Yetkililer hemen adamın kendini öldürdüğüne karar verdiler. Don Camillo bu raporu ayrıca çeşitli kişilerin verdikleri ifadeleri okudu. Bu ifadelere göre Pitsi bir süredir önemli bir tohum işindeki başarısızlığına üzülüyor, sık sık bu üzüntülerden kurtulmak istediğini söylüyormuş. Don Camillo durumu Hazreti İsa ile görüşmeye gitti.
''Efendimiz'' dedi mutsuzca, ''ilk kez kilise bölgemde ölen birisine Hristiyan gömme töreni yapamayacağım. Biliyorum, doğrusu da bu. Çünkü kendisini öldüren Tanrı'nın kullarından birisini öldürerek ruhunu yitirmiş olur. Hatta biraz sert davransak kutsal toprağa bile gömmememiz gerekir onu.''
''Evet öyle Don Camillo.''
''Ona mezarlıktan bir yer bağışlamaya karar versek bile insanlığını inkar edip kendisini hayvanların düzeyine düşürdüğünden bir köpek gibi yapayalnız gitmeli oraya.''
''Üzücü bir durum Don Camillo ama haklısın.''
''Hayata geri döndüreceğimi bilsem bile kendini öldürmüş birisinin cesedine yaklaşamam.'' diye bitirdi sözlerini Don Camillo.
Pitsi'nin cenazesi aynı gün öğleden sonra kaldırıldı. Tabut 3. sınıf bir cenaze arabasına konuldu. Sallana sallana yola çıktı. Ölünün karısı, çocuğu, iki erkek kardeşi, iki tekerlekli iki ayrı arabaya binerek cenazeyi izlediler. Arabalar köye girince halk kepenkleri kapayıp aralıklardan gözetlemeye başladı. Birdenbire öyle bir şey oldu ki herkesin dili tutuldu. Hiç beklenmedik bir anda iki yardımcısı ve haçıyla birlikte ortaya çıkan Don Camillo, cenaze arabasının önünde yerini almış, her zamanki ilahilerini söyleyerek yürümeye başlamıştı. Kilise meydanına varınca işaretle Pizzi'nin kardeşlerini çağırdı Don Camillo. Adamlar tabutu cenaze arabasından alıp kilisenin içine taşıdılar. Orada ölüye son duasını okuyan Don Camillo cesedi takdis etti. Sonra gene cenaze arabasının önüne geldi. İlahiler okuyarak köyün içinden geçti. Ortalıkta tek kişi görünmüyordu. Mezarlıkta tabut çukura indirilir indirilmez Don Camillo derin bir soluk alıp davudi bir sesle bağırdı.
Tanrı sadık hizmetkarı Antonio Pizzi'nin ruhunu cennetine kabul etsin.
Bir avuç toprak attıktan sonra mezarı takdis etti. Mezarlıktan çıkarak korkunun bomboş bıraktığı köye doğru yavaş yavaş yürüdü. Kiliseye varan Don Camillo Hazreti İsa'ya sordu.
Efendimiz yanlış bir şey yaptım mı dersiniz?
Evet Don Camillo, zavallı bir adamın ölüsünü mezarlığa götürürken tabancayı cebine koymamalıydın.
Anlıyorum efendimiz diye karşılık verdi Don Camillo. Daha çabuk çekebilmek için cübbemin kolu içinde taşımalıydım demek istiyorsunuz değil mi?
Hayır Don Camillo, insan kendini öldüren birinin tabutunu mezarlığa götürürken bile tabancasını evde bırakmalıdır. Uzun bir sessizlikten sonra konuştu Don Camillo.
Efendimiz, iddiaya girer misiniz benimle? Şimdi en candan destekleyicilerimden oluşan bir kurul, piskoposa öfkeli bir mektup yazmaktadır. Kendini öldüren birinin cesedini mezarlığa götürdüğüm için büyük bir günah işlediğimi söyleyecektir.
Hayır, iddiaya girmem Don Camillo. Çünkü şu anda sözünü ettiğim mektubu yazmaktalar.
Ayrıca bu işi yapmakla herkesin düşmanlığını üstüme çekmiş oldum. Pizzi'yi öldürenlerin herkes gibi Pizzi'nin öldürüldüğünü bildikleri halde onun kendini öldürdüğü kuşkusunu uyandırmayı daha uygun bulanların, hatta Pizzi'nin kendini öldürdüğüne kesinlikle inanılsa daha memnun olacaklarını bildiğim yakın akrabalarının bile düşmanlığını kazandım. Kardeşlerinden biri bana sordu, kendini öldürmüş birinin cesedini kiliseye sokmak yasak değil midir diye. Pizzi'nin karısı bile benden nefret ediyor. Kendi için olmasa bile oğlu için korkuyor çünkü. Onun hayatını korumak uğruna yalan söylüyor.
Kilisenin yan kapısı gıcırdayarak açıldı. Don Camillo çevresine bakınırken Pizzi'nin küçük oğlu içeriye girdi. Çocuk ilerledi, gelip Don Camillo'nun karşısında durdu. Büyük adamların ciddi sert sesiyle, ''Babam için teşekkür ederim size.'' dedikten sonra bir gölge gibi sessizce çıkıp gitti. ''İşte'' dedi Hazreti İsa, ''senden nefret etmeyen biri gidiyor Don Camillo.''
''Ama onun da yüreği babasını öldürenlere karşı kinle dolu. Kimsenin kırmayı başaramadığı o uğursuz zincirin yeni bir halkası daha işte. O uğursuz köpeklerin sizi çarmıha germelerine izin vermişken bu zinciri siz bile kıramazsınız.''
Hazreti İsa soğukkanlılıkla karşılık verdi. Dünyanın sonu gelmedi daha. Yeni başlıyoruz Don Camillo. Yukarıda milyonlarca yüzyılla ölçülür zaman. İmanını yitirmemelisin. Çok çok uzun bir süre var önümüzde hala. Korku sürüp gidiyor. Kilise dergisi yayınlandıktan sonra Don Camillo kendini yapayalnız kalmış buldu.
''Sanki bir çölün ortasındaymışım gibi geliyor bana.'' diye içini döktü Hazreti İsa'ya. ''Çevremde yüzlerce kişi bulunsa bile hiç fark etmiyor. Hem oracıkta yarım metre ötemde durdukları halde aramızda kalın bir cam duvar var sanki. Seslerini duyuyorum duymasına ama başka bir dünyadan gelen sesleri andırıyor hep.''
''Korku yüzünden.'' diye karşılık verdi Hazreti İsa. ''Korkuyorlar senden.''
''Benden mi?''
Evet, senden korkmaktalar Don Camillo. Üstelik nefret de ediyorlar senden. Sıcacık rahatça yaşıyorlardı, yüreksizliklerinin kozasına kapanmış. Gerçeği bütünüyle bildikleri için bunu bile kabul etmeye kimse zorlayamıyordu onları. Toplum içinde kimse açık açık konuşamıyordu çünkü. Sen öyle şeyler yaptın, öyle şeyler söyledin ki gerçekle karşılaşmak zorundalar şimdi. İşte bu yüzdendir nefret ve korkuları. Bir zalime koyun gibi baş eğmiş yaşayan kardeşlerini görünce bağırdın sen. Uyanın bu derin uykunuzdan, özgür insanlara bakın, özgürlüğün tadını çıkaranlarla karşılaştırın kendi yaşamınızı. Elbette minnet duymayacaklar, nefret edeceklerdir senden. Ellerinden gelse öldüreceklerdir seni. bilip de sakin bir hayatı sevdikleri için bilmiyormuş gibi davrandıkları bir gerçekle yüz yüze gelmeye zorladın onları çünkü. Gözleri var ama görmeyecekler, kulakları var ama işitmeyecekler. Bir haksızlığı açığa vurarak ciddi bir çıkmaza soktun o insanları. Dilinizi tutarsanız bir yalanı, bir haksızlığı bağışlamış olursunuz. Bağışlamıyorsanız konuşmanız gerek öyleyse. Her şeyi bilmezlikten gelmek çok daha kolay olurdu onlar için. Seni şaşırttı mı bütün bunlar Don Camillo? Don Camillo kollarını iki yana açtı. Hayır dedi, gerçeği söylediğiniz için halkın size çarmıha gerdiğini bilmemiş olsam şaşırırdım. Ama bu yüzden yalnız canımı sıkmakla kaldı. O sırada Piskopos'un gönderdiği bir haberci geldi. Don Camillo, Sayın Piskopos'umuz kilise dergisini okudu. Onun bölgenizde uyandığı tepkilerin de farkında. Bu sayıyı beğendi ancak gelecek sayıda sizin ölüm ilanınız çıkarsa diye kaygılanıyor. Dikkatli olmalısınız. O noktaya dergiyi yayınlayanlar karışamaz diye karşılık verdi Don Camillo. Bu yüzden bu gibi istekler bana değil Tanrı'ya yöneltilmeli. Sayın Piskopos da öyle yapıyor zaten dedi haberci. Bunu bilmenizi istedi. Jandarma çavuşu olayların içinde pişmiş bir adamdı. Don Camillo ile sokakta karşılaşınca derginizi okudum dedi. Pizzi'nin avlusundaki araba lastiği izleri hakkında ilginç sözler etmişsiniz. Bunları aklınıza tutarsınız değil mi? Hayır, aklımda tutmam gerekmez diye karşılık verdi çavuş. Çünkü oraya gidip gördüm izleri, kalıbını çıkarttım. Bunları köydeki çeşitli arabaların lastikleriyle karşılaştırırken sırf bir rastlantıyla izlerin belediye başkanının kamyonuna ait olduğunu keşfettim. Üstelik Pizzi tabancasını sağ elinde tuttuğu halde sol şakağından vurulmuş. Bunu da öğrendim. Pizzi yere düşerken tabancasından çıkan kurşunu ocağın külleri arasında buldum. Adamı öldüren kurşun pencereden atılmış. Don Camillo sert sert baktı. Niçin bildirmedin bunları? Yetkililere bildirdim papaz efendi. Böyle bir zamanda belediye başkanı tutuklanırsa olayın hemen politik bir önem kazanacağını söylediler bana. Bu gibi işlerin içine politika girerse karışıklıklar çıkar. Bir fırsat beklemek gerekirdi Don Camillo. Bu fırsatı siz yaratmış oldunuz şimdi. Sorumluluklarımı başka omuzlara yüklemeye niyetim yok. Ancak bu olayı politik bir mesele yapmak isteyenler olduğundan bütün işin çıkmaza girme tehlikesini önlemek istiyorum. Don Camillo çavuşa en doğrusunu yaptığını söyledi. Ama sizi korumak için iki jandarma veremiyorum Don Camillo dedi çavuş. Göze görünmeden alçakça saldıracaklar bana. Biliyorum, gene de elimde olsaydı bir taburla çevirirdim etrafınızı diye mırıldandı çavuş. Gereği yok çavuş, yüce Tanrı koruyup gözetir beni. İnşallah Pizzi'yi koruduğundan daha dikkatli korur diye karşılık verdi çavuş. Ertesi gün soruşturma başladı. Birçok toprak sahibi, çiftlik kiracısı sorguya çekildi. Sorguya çekilenlerden Verola öfkeyle karşı çıkınca çavuş soğukkanlılığını yitirmeden, ''Sevgili dostum'' dedi, ''Pizzi'nin politik görüşleri yoktu. Hiçbir şeyi de çalınmamış. Elde ettiğimiz yeni bazı ipuçları intihar değil cinayet karşısında bulunduğumuzu gösteriyor. Bütün bu gerçekleri göz önünde tutacak olursak bu cinayet politika ya da hırsızlık yüzünden işlenmemiş. Bu nedenle soruşturmamızı Pizzi ile iş ya da arkadaşlık ilişkisi olanlara yöneltiyoruz. Kim bilir, belki bunların arasında ona kin besleyen birisi vardır.'' Durum günlerce böyle sürdü. Sorguya çekilenler kızıp köpürüyorlardı. Brusco da öfkelenmişti ama dilini tutuyordu. Peppone dedi sonunda. O şeytan herif çocukla oynar gibi oynuyor bizimle. Göreceksin köy ebesi dahil herkesi sorgudan geçirdikten sonra en geç birkaç hafta içinde gülümseyerek sana gelip bizimkilerden bazılarını sorguya çekmesine bir itirazın olup olmadığını soracaktır. Sen de hayır diyemeyeceğin için soruşturmaya başlayacak, her şey ortaya çıkacak. Gülünç olma diye bağırdı Peppone, tırnaklarımı bile sökseler ağzımdan laf alamazlar.
Seni, beni ya da aklımıza gelen öbür kişileri sorguya çekmeyecekler ki, doğruca itiraf ettirecekleri kişiye gideceklerdir, ateş eden adamı yakalayacaklar yani.
Peppone sırıttı, saçmalamasana, bu işi kimin yaptığını biz bile bilmiyoruz. Gerçekten öyleydi. Birliğin 25 adamı da görmemişlerdi ateş edeni. Pizzi yere yığılır yığılmaz kamyona doluşmuşlar, sonra da tek laf etmeden dağılmışlardı. O zamandan beri olaydan kimse söz açmamıştı. Peppone bakışlarını Brusco'nun gözlerine dikip sordu. ''Kim yaptı bu işi?''
''Kim bilir, sen kendin yapmış olabilirsin.''
Ben mi diye bağırdı Peppone. Üstümde silah yokken nasıl öldürebilirim adamı?
Pitzel'in evine yalnız başına girdin. Orada ne yaptığını hiç kimse görmedi ki.
Dışarıdan ateş edildi ama pencereden ateş edildi. O pencerenin önünde kimin bulunduğunu bir bilen olmalı.
Karanlıkta bütün kediler karadır. Bizimkilerden bir gören olmuşsa bile şimdiye dek unutmuştur. Ne var ki ateş eden adamın yüzünü başka biri gördü. Pitzel'in oğlu. Yoksa anası çocuğun yatağında yattığını söylemezdi. Çocuk katili bildiğine göre Don Camillo da biliyor demektir. Bilmeseydi ne bu yaptıklarını yapardı ne de söylediklerini söylerdi.
Onu buraya getirenler cehennemde kavrulsun diye kükredi Peppone.
Bu arada çember daraldıkça daralıyordu. Çavuş görev gereği her akşam belediye başkanına soruşturmanın gidişi hakkında bilgi veriyordu.
''Şu anda size fazla bir şey söyleyemem Bay Başkan'' dedi bir akşam çavuş. ''Ama sonunda çözüme yaklaştık. Bu işte bir kadın parmağı var gibi görünüyor.''
''Öyle mi?'' diye karşılık verdi Peppone yalnız. Oysa seve seve gırtlaklamaya hazırdı herifi.